Ayrım 20. Ölüler bekler. Dido Sotiriu. Sayfa 250. Ne zaman Kokinia'ya inip Niovi'nin arkadaşlarına rastlasam eve neşe içinde dönüyordum. Öylesine hafif hissediyordum ki zıplarcasına yürüyor ve içimden şarkı söylemek geliyordu. Orada insana inanıyorlardı. Ve bu da karşındakilere de geçen neşelerinin nedeniydi. Toplumun örgüsünü ele alıp söküyor ve onu yeniden örüyorlardı. Ve o aynı malzemeyle yeni ve aydınlık bir yaşamın hayalini yaratıyorlardı. O zaman da annemin Aydın'daki sosyal toplantılarını, Alexis Benas'ın ona yakınlığını ve de annemin bu yakınlığın yaşlanmış dallarını koparma çabalarını hatırlıyordum. Ama yıpranmış, elbiseli ve boş cepli buradaki bu delikanlılarda yeni bir güç vardı. Hiçbir kişisel çıkar gözetmeksizin özveriyle uğraşıyorlardı. Onların bu düşünce ve fikirlerini Psihiko'daki villamıza getirip onları kendime mal etmek için sıralayıp yeniden gözden geçirdiğimde ellerim arasında kuruyup gidiyorlardı. Trifon ile arkadaşlarını düşünüyordum. Bunlar Alexi Benas'ın devamları dahi değillerdi. Özgürlüğe gereksinimleri yoktu. Hatta onu anı ve de oyun olarak tehlikeli buluyorlardı. Yarın yaşamın seçkinleri olamayacaklarına dair gizli ve kendilerine dahi açıklayamayacakları bir kuşku ve tam bir açgözlülük içinde yaşama ve rahata atılıyorlardı. Bu güven yokluğu kendilerini tıpkı eski göçmenlerde olduğu gibi sözlerini geçirtebilmeleri için ellerinde kırbaç ve silahla dolaşan köle tüccarları misali acımasız ve sert yapıyordu. Yaşam anlayışları, esas mikroplar bizim sığınmacılardır. Bakıyorsun, sığınmacı yerleşim mahalleleri de kalkıp süs ve huzur isterler. Tütün işçileri, konfeksiyon işçileri ve de hizmetçi kadınlar da bugün utanmadan ipekli çorap isterler. İşte bu durumlara düştük bugün, diyen Yango amcadakinden farklı değildi. Tüm konuları Trifon ile tartışmak istedim ama o konuyu her açışımda cesaretimi kırıyordu. Aliki, sana hakaret etmek istemem ama yaşam anlayışında Don Kişotvari bir hava var. Dünyada olup biten tüm bu karmakarışık işlerde senin işin ne? Neden sana öylesine rahat bir hayat temin etmiş olan şansının tadını çıkarmıyorsun? Hayatı böylesine ciddiye alacak kadar aptal mısın be? Her şeyi kolay tarafından almak, bilgelik olduğu kadar da güvencedir. Trifon, Castella'daki aşık olduğum o çocuktan ne kadar da uzaktı. O zamanlarda güneşin doğuşunu ve batışını birlikte seyretmemiz için Irma ve Stassa Rodin'in acı yazgısını konuşmak veya İzmir felaketiyle ilgili tüm bildiklerimizi masala dönüştürmek için beraberce terasa çıkardık. Ve nedenini bilmeden bazen ağlar bazen gülerdik. Trifon'u üstüne ona değen her şeyin fırlayıp kaybolmasına neden olan bir zırh geçirmiş gibi kendisini boş ve acımasız yapan, kendini beğenmiş hale getirip insanlığını uyuşturan şeyin ne olduğunu aramaya koyulurdum. Kendi öz ana babasını dahi küçümsemeye başlamıştı. Annesinin cahil, babasının da Aydın'da basit bir işçi olup kendisini Gerasimos usta diye çağırdıkları devirden kalma alışkanlıklarını sürdürdüğünü ve nazik davranışları bir türlü benimsememiş olduğunu anlamamaları için evine arkadaşlarını ve özellikle kızları çağırmaktan utanırdı. Onun için de bir süre bizim Psihiko'da kalması hususunda Yango amcanın yapmış olduğu daveti büyük bir memnunluk ile kabul etmişti. Ama ben tüm bunlara rağmen üzerinde olumlu bir etkim olup kendisini değiştirebileceğimi umuyordum. Ne var ki daha zaman varken de bu açıdan herhangi bir girişimde bulunmamıştım. Tam tersine onu Zisi ve Sotiri ile karşılaştırmaya başladığımdan beri de büsbütün gözümden düşmüştü. Yalnız kusurlarını görüyordum. Belki hakkındaki böylesine sert eleştirilerim de tamamen haklı değillerdi. Bir zamanlar bana bir kimse hakkındaki yargılar kendisine baktığın görüş açısına bağlıdır demişti. Kendi öz çevresi, kendisini, yaşamı tadacak ve babasıyla amcasının servetini büyütebilecek, hatta hükümet kademelerinde yükselebilecek akıllı, canlı ve hayat dolu bir genç adam olarak görüyordu. Bir gün yemek odasında yalnız kalmıştık. Kocaman bir İngiliz koltuğuna gömülmüştü. Elindeki ufak zincirle oynuyor ve keyifli keyifli ıslık çalıyordu. Bana döndü. Be Aliki, ne zaman sen de biraz eğlenmeye, hayattan tat çıkarmaya karar vereceksin? Yani bu eğlenmekten neyi kastediyorsun? İşte böyle dedi ve koltuğundan fırlayarak beni kucakladı ve arzu ile dudaklarımdan öpmeye başladı. Başta tuhaf bir heyecan duydum. Ne var ki biraz sonra kendisini sertçe ve düşmanca ittim ve ekledim. Senin bu değişmeni anlayamıyorum. Sende bir zamanlar tatlılık ve duyarlılık vardı. sinirli ve yapmacık bir şekilde gülmeye başladı ve nutuk çekercesine alaylı bir havada cevap verdi. ''Aman yahu, sana yaptığım bu ufacık eğlence önerisini melodrama çevirme. Anlayamıyorum, nereden de buluyorsun böylesine iğneleyici bir alayı? Akıllılığın ve de dinsellik kokan davranışın ile bu sorduklarımın ilham perisi sensin.'' Ertesi gün Yango amca beni sorguya çekti. ''Trifon ile neler olup bitiyor, kulağıma dün bir şeyler geldi.'' ''Biraz kabaca şakalaşmaları oluyor.'' diye yanıtladım. ''Hoşgörülü olmana gerek yok. Evin bir mabettir ve bu beyinde bunu anlaması lazım.'' Amcasının kendisiyle konuşup konuşmadığını veyahut da son sıralarda onu meşgul eden çeşitli ve bol toplantıların mı buna neden olduğunu bilmiyorum. Ancak o olaydan sonra ortadan kayboldu. Artık yalnız kalmıyorduk ve de yalnız kaldığımızda benimle eskiden olduğu gibi konuşmuyordu. Böylece neden artık erkek çocukların aralarında toplandıklarını ve alçak sesle bir şeyler konuştuklarını öğrenemedim. O toplantıların temeli kolejde burslu olarak okuyan ve Trifon'un kendisini cin olarak tanımlamakta olduğu Lolis Haridis adında Pangratili fakir bir çocuktu. Cin kendinden emin olup ne pahasına olursa olsun yükseleceğine inanıyor, havalı bir şekilde ve yüksek sesle sürekli konuşuyordu. Miskincesine bir yılışıklıkla tüm zengin çocuklarıyla arkadaşlığını sürdürüyor, kız kardeşleriyle flört ediyor ve kendisini büyütebilmek için hasta bakıcı olarak çalışan annesinin altından kalkamayacağı borçlar altına girmesine neden olacak şekilde şık giyiniyordu. Lolis Haridis güçlü devlet ve baskı taraftarıydı. Trifon ile diğer son sınıf talebelerine fikirlerini açıklıyordu. ''Ulan salaklar, hep benim mi gözlerinizi açmam gerekecek? Uyanıp da bir an önce gençleri örgütlemekte gecikirsek oyun ellerimizin içinden gitti, gider. Ulan ayakta mı uyuyorsunuz? Parlamento dalgası ile memleketin nereye sürüklendiğinin farkında değil misiniz?'' Hep cinin gözlerinin içine bakan Trifon'un bir gün kendisine fısıldadığını duydum. ''Dediğimiz gibi Loli, hemen işe giriş de korkma, maddi ve manevi desteğimiz peşinde. Yalnız fakir sığınmacı mahallelerin gençliğini de tarafına çek. Seni çok yükseklerdeki kimselere tanıştırırız.'' Lolis'in gözleri sevinçle parladı. Ayrıntılar hakkında bilgi almayı çok istemesine rağmen Trifon'a güvenli bir bağlılık gösterip tüm işlerin ona bağlı olduğuna inandırmasının öneminin farkındaydı. Trifon'a köpeğin efendisine baktığı gibi bakıyordu. Ancak şimdi şükran ifadelerine girişmedi. Sanki içinde bir ses onu uyarıyordu. ''Şimdi bunların sana ihtiyaçları var, paralarını kaybetme. Tehlikesiyle karşı karşıya bulunanlar bunlardır. İşe girişmeye üşenenler de bunlar. Kaldı ki filanca fabrikatörün konuşan oğluna kim inanır? Her ay sektirmeden aradaki avantalar hariç, taptatlı maaşçının cebinde olacağını düşündükçe göklere uçuyordu. Fakir sığınmacı mahallelerinde her gün dolaşıp konuşacaktı. Kendisi için laf ne ki? Sözler ağzını kendiliğinden gelip taşarlar. Aşağıdan da kalabalıklar. Yaşa, seni istiyoruz. Ve şayet bu kahrolası parlamenter sistemde devam ederse milletvekili de seçerlerdi. Yok, beklediği gibi sistem tepe takla giderse de nasıl olsa onu önemli bir yere yerleştireceklerdi. İşte o zaman da önemli kişilerle tanışacak, ellerinden kullanmak üzere açık ve gizli ödenekler geçecek ve böylece de artık istediği arabayı da ayağının altına çekebileceği gibi kendisini çeşitli davetlere veya kabarelere götürmeleri için kimsenin kıçını yalamasına da neden kalmayacaktı. Trifon'un arkadaşlarıyla salonda kapalı kapılar ardında olduğu ve de Hermione teyzenin tiyatroda bulunduğu bir akşam Yango amca beni odasına çağırdı. Zaten amcamın hiçbir tiyatroya gittiği de yoktu. Nasıl gidiyoruz? Bizimki akıllandı mı yoksa eski sarkıntılıklarını sürdürüyor mu? Bu konuyu yeniden gündeme getireceğini beklemediğim için şaşırdım. Yok, düzeldi. Kaldı ki şu son zamanlarda kendisini gördüğüm de yok. Evet, Allah'a şükür, Lolis'in sayesinde ciddileşti de artık sadece kokteyl partileriyle kadın etekleri arasında dolaşmaktan vazgeçti. Yango amcanın gözleri tuhaf bir şekilde parlıyordu. Sanki nasıl açıklayacağını bilmediği yasak bir şeyi düşünüyormuşçasına yüzünde aptalca bir şaşkınlık gülümsemesi yerleşmişti. Beklenmedik bir şekilde konuşmasını sürdürdü. Açık söylemek gerekiyorsa, çocuğum kabahat tamamen Trifon'unda değil. Gerçekten de son zamanlarda öylesine serpildin ki galiba sana yakında, kısa zamanda bir koca bulmamız gerekecek. Öylesine bir vücudun var ki Allah kem gözlerden saklasın. Bir dostun var mı? Ha? Ne diyeceğimi bilemiyordum. Konuşmaya çalıştım ise de sesim kaybolmuştu. O ise konuşmasını sürdürüyordu. Utanıyor musun? Benden çekinme. Ben senin hem baban hem de dostunum. Biz ikimiz her şeyi konuşabiliriz. Tam o anda kapıyı Kira Hris'i çaldı ve sordu. Beni mi aradınız efendim? Hayır diye amcam kızgın bir şekilde yanıtladı. Bir süredir ki Kira Hris'in oda kapısının etrafında dolaşıp durduğunu, sandalyelere sağdan sola yer değiştirdiğini, toz alırmışçasına ağzıyla kapının önünde üfleyip durduğunu, valizde bacaklarını sürüklediğini hissediyordum. Kira Hris'i kapıyı yeniden açtı. Aliki, teyzen köfteleri senin kızartmanı istemişti. Gelecek misin artık kızcağızım? Hayatımda hiçbir zaman ev işi görmem ile ilgili hiçbir teklif beni böylesine sevindirmemişti. Hermione teyze bana el işi yaptırarak, yemek pişirterek, sofrayı toplatarak ve de büyük çamaşırdan sonra çarşaflarda en ufak bir incelme belirtisi olup olmadığına büyüteçle baktırarak ikide bir canımı çıkartıyordu. Büyük bir rahatlık hissi içinde mutfağa koştum ve tüm gücümle kıymayı yoğurmaya koyuldum. Tiyatrodan döndüğünde teyzem neden terziye provaya gitmediğim, neden daha güzel taranmadığım, neden paltomu silkelemediğim, neden benim de Trifon gibi kendi arkadaşlarımı eve çağırıp sosyal bir hayat yaşamadığım, neden sadece kitaplara dalıp sersemlediğim ve ev işleriyle ilgilenmediğim şeklindeki ufak tefek nedenlere bağlı her zamanki dırdırına başladı. Amcam benim tarafı tuttu. Karışma da kız istediğini yapsın. Parası olduğu için ev işlerine, güzel olduğu için de süslere gereksinimi yok ki. Okumak mı istiyor? Bırak okusun. Çocuk eğitiliyor. Sen neden sıkılıyorsun ki? Çünkü tüm bu kitaplar kendisini bizlerden uzaklaştırıyor. Ve de evlenme çağına gelmiş ise de bizim sınıftan bir kimseyi beğenmiyor. Gözü donsuz çulsuz aydınlarda. Amcam büyük ve cömert havalarda teyzemin sözünü kesti. Ne oldu ki? İçi kimi çekiyorsa onu kendisine ben vereceğim. Amcasının cüzdanı sağ olsun. Hermione teyzenin yüzü aydınlandı ve duymakta olduğu coşku ortaya çıktı. Daima haksızlığa uğrayıp eniştemin servetinden payımı alamayacağım korkusu içindeydi. Bana karşı duymakta olduğu büyük sevgi zamanla tutkuya dönüşmüştü. Bastırılmış tüm erotizmiyle tatmış olmadığı tüm annelik duyguları sonunda eziyete dönüşen bir sevgiyi doğurmuşlardı. Böylece ben de o soysuzlaşmış sevgiyi beslemekten hastaca bir zevk almaya başlamıştım. İstediği her şeyin hep aksini yapıyordum. Kendisini korkutmak ve huzursuzlaştırmak için hasta rolünü oynuyordum. Ve de zamanla evli kadınların, kocalarına ve de reayaların idarecilerine yaptıkları gibi ben de ufak tefek isteklerimi elde edebilmek ve kendimi savunmak için riya silahını kullanmayı öğrendim. Ancak o gün amcamın beni korumaya kalkışması bende tuhaf bir huzursuzluk yarattı. Bana karşı göstermiş olduğu o beklenmedik yakınlıktan kuşkulanmaya başladım. Kendimi teyzeme karşı tertiplenmekte olan bir suikastın sanığı olarak görüyor ve daha önceki gibi gözlerine bakamıyordum. Artık kendimi hayal yıkımı ve iğrenme ile karışık yeni bir korkunun tehdidi altında hissediyordum. 7. Teyzemin benim cumartesi pazarları Kokinia'ya inmeme izin vermesini ayarlamıştım. Beni ilk gördüğünde annem çok sevindi. İçeri gir de gırgıra bak. Çocukları işe oturttum. Benim kozmetiklerime çalışıyorlar. Yeni bazı siparişçiklerimiz var da ben tek başıma yetiştiremiyorum. İstersen sen de biraz yardım et de sonuçta sen de gündeliğini kıvır. Hem de nasıl? Pazar gününün etiyle meyvesini çıkarırım. İçeriden Niovi fırlayarak beni öpmeye koştu. Kulağıma bir şeyler geldi. İşte böyle beyler insanın zengin bir kız kardeşine sahip olmasının kazançlarını da görüyorsunuz. Sotiri önümde alaycı bir şekilde eğilerek elimi öptü. Size layık olabilecek miyim hanımefendi? Ne dersiniz, kokteyl partinize katılmama müsaade edecek misiniz? Zisi söze karıştı. Gerçekten Lolis Hardis'ten ne haber? Sonunda Yunanistan gençliğini kazandı mı? Evvelsi gün üniversite avlusunda ortaya çıktı ve nutuk çekmeye kalkıştı. Aman, duyduğu yuhalarla yediği limon kabuklarının hesabı yoktu. Emin olun ki insanın içi parçalanıyordu. Ama bununla beraber insanın rakibi ne kadar gülünç ise de onu küçümsememesi lazım. Bu zavallının arkasında başkaları saklıdır. Niovi'nin keyfi yerindeydi. Çocuklar laf istemem. Kiria Mary May'nin kozmetik holdinginin de kendi yüksek çıkarları vardır. Bu gece Zisiz ticaret dehasını Sotiri'de şiir semalarındaki uçuş yeteneğinin tümünü ortaya koyacaklardır. Zisis Niovi'nin lafını kesti. Yani sen ne yapmak niyetindesin? Yoksa Aliki ile gevezelik mi yapacaksın? Ben mi? Ben patronum, paşa keyfim bilir. Sonra da neşe içinde bana dönerek annemizin son yaptığı bir kolonyaya korkunç bir formüle neden Merden adını koymuş olduğunu alaycı bir havada izaha kalkıştı. Kolonyaya Mary ve Arden kelimelerini kullanarak ve de Cambra'nın tarihi ifadesine uygun olarak Merden adını verdim. Eğlenip gülüyorlardı. Annem mutfaktaki alışılmış uğraşlarından heyecanlı, hayat dolu gidip geliyordu. Bir ara yapmakta bulunduğu çok değerli ikram nedeniyle gurur içinde herkese kupkuru bir kahve ikram etti. Zavallı annem aydındaki gümüş tepsileri ve de 5 çeşit reçelleri nasıl da unutmuştu. Oh oh, bu akşam amma da şanslıyız. Aliki'nin hatırı için biz de kahve içiyoruz. Gece ilerleyip de gençler fazla çalışmaktan yorulduklarını öne sürerek mızmızlandıkları bir sırada annem içeri girerek bağırdı. Hey sizler, iş köleleri, paydos, boru öttü, duymadınız mı? Herkes neşe içinde bağırışıyordu. Gündeliğimizi, gündeliğimizi isteriz, acımasız büyük patron. Kazançlardan akşam yemeği benden ama ziyanda isem ziyanı paylaşırız, anladınız mı? O zaman da kahve ile gazeteniz eksik olacak. Ama şimdi çıkın ve bir gazete alın ki Nanpaseromosların bugünkü durumlarını görelim. Çünkü yakında burada da aynı dertlerin başlayacağından kuşkum var. Annemin bu sözleri İspanya haritasında son haftanın askeri hareketlerinin işaretlenmemiş olduklarını hatırlattı. Son zamanlarda İspanya olaylarını tartıştığında herkesin canı sıkılıyordu, işler iyi gitmiyordu. Olaylara karışmama prensibini Führer ve Duce'nin böylesine acılı, utanmazcasına ve de etkileyici bir şekilde ihlal etmelerine karşın demokratik devletlerin hala müdahale etmemelerinin nedenini bana açıklayabilir misiniz? Diye Soteri sordu. Cevap vermeye kimse iştahlı değildi. Yalnız Zisis çekinerek fikrini açıkladı. Belki de savaşa yol açacak doğrudan bir çatışmayı önlemeyi istedikleri için böyle davranıyorlar. Niovi üzüntülüydü. Zorbalığa en iyi cevabın yatıştırma olduğundan pek de emin değilim. Sonra da Zisis'in yüzünün yorgunluğunun farkına vararak konuyu değiştirdi. Ve çocuklar, endişe ve de keyifsizlikleri bir yana bırakıp yarın Parnita'ya kadar uzanmamıza ne dersiniz? Niovi bana sıklıkla o gezintilerin güzelliğinden söz ediyordu. Özellikle Zisis ile tek başlarına gittiklerinde. Gizemli yerler arıyor ve umursamazcasına çimene uzanıp kertenkeleler gibi güneşleniyor, ilkel bir neşe ve haz duyuyorlardı. Altlarındaki toprak canlanıyor ve gençliklerinin yaban çiçekleri, çam ağaçları ve de ufkun uçsuz bucaksız maviliğiyle harmanlaşıyordu. Niovi gezintiye çıktığında ben evde kalıp bir taraftan anneme arkadaşlık ediyor, diğer taraftan da ekmek kavgasının büsbütün içine alıp öğüttüğü babamı da görüyordum. Babam Pire'nin yük boşaltma yükleme işlerinde ufak bir katiplik bulmuş, canı çıkıyordu. Daha gün ağarmadan evden çıkar ve akşamları işten canı çıkmışçasına yorgun dönerdi. Lacivert bir işçi elbisesiyle kazak giymekteydi. En ufak bir tazikte hemen parçalanacak kadar incelmiş koca bir sabun kalıbı gibi erimişti. Hiçbir şeye cesareti kalmamıştı. Bir tek tesellisi Kir Andreas kalmıştı. Beraberce bir şeyler içiyor, dertleşiyor, dünyadaki her kötü şeyin ve de sefaletin sebebi olarak kabul ettikleri şimdiki zamanlara lanet okuyorlardı. Hatta Kir Andreas ilime de küfrediyordu. İnsanların iyi bir gün görme umutlarının yıkılmasının altında hep ilmin bulunduğuna inanıyordu. Soteri bu lafı ilk duyduğunda çılgına dönmüştü. İlerlemeye doğru her silkinişe set çeken sizin cehaletinizden başka bir şey değildir. Ne var ki Zisis utancından kıpkırmızı kesildi ve Soteri ile yalnız kaldıklarında da ona iyi bir ders verdi. Hayat bana fikirlerden çok nerede rastlarsam rastlayayım, insanca davranışa güvenmemi öğretti ve Kir Andreas'ta da insanca davranışın alası var. Babamın ve de Kir Andreas'ın gözlerinde annem tam saygı beslenecek bir kadını oluşturuyordu. Ortaya çıkar çıkmaz o iki ihtiyarcık birer şövalye kesiliyor, vücutları dikleşiyor ve fukaralıklarını örtme çabası içinde çıpranmış ceketlerini ilikliyorlardı. Fukaralık artık annemi etkilemez olmuştu. Çocukça bir saflık içinde zamanımızda fakirlerin çok önemli bir amaca hizmet etmekte olduklarına inanmaya başlamıştı. Kendisini de böylesine incitmiş olan bu yaşlanmış ve acımasız dünyayı değiştireceklerdi. tıpkı kendisinin Aydın'daki evinin eşyalarını bir zamanlar değiştirmekte olduğu gibi. Haksızlık bir yaşam kanunu olamaz. Tıpkı zavallılığında böyle bir kanun olamayacağı gibi, esas yaşam kanunu değişkenliktir. Ve şayet böyle bir değişmeyi göremeyeceksek de zararı yok. Önemli olan bu değil ki. Bir sabah hiç beklenmezken Ino İtalya'dan döndü. İnce uzun boylu, incecik belli, tam bir genç kız olup çıkmıştı. Gerçek bir çiçek sapı gibi. Omuzlarına dökülen yumuşacık saçlar ile annemizden almış olduğu yeşil gözleri ve ateşli bir ağzı vardı. Ancak benzi soluk ve tavrı hüzünlüydü. Ne bir havalı sadelik ve de ince bir zeka. Yaban topraklarında yaban kişilerle geçirmiş bulunduğu yıllar, ondaki tüm duygusallığı ağır bir şekilde zedelemişti. Musluklar, çamaşırhaneler ve de Katoliklerin gece okullarından başka İtalya'da bir şey görmüş değilim. En kötü bir hizmetçi gibi gece karanlığında kalkıyor, küçüklerin sütleriyle ailenin kahvaltısını hazırlıyor, sonra da alışveriş için çarşılara gidiyordum. Elenin teyze her ne kadar bana acıyor ve durumumdan kahroluyor idiyse de evde patronların başkaları olması nedeniyle elinden bir şey gelmiyordu. Annem yeni gelen pilicini ısıtabilmesi için üstüne kanatlarını germişti. Arada geçen yılların boşluğunu da dolduracakmışçasına onu okşuyor, nefesiyle onu ısıtmaya çalışıyordu. Tüm bunlara rağmen Ino o eski mutlu karakterini bir daha bulamadı. Herkesin kendisine haksızlık edeceği kuşkusu altında güvenini ve huzurunu yitirmişti. Niovi ile tanışması kendisinde mevcut yetersizlik duygularını ağırlaştırdığından, her ne kadar Niovi'nin fikirlerini uygulanamaz ve boş olarak nitelendirmekteyse de kendisini onunla sürekli bir mücadeleye sokmuştu. Zizi'si beğenmiyordu. Sıkıcı ve yorucudur. Sana bir heyecan vereceğine, seni hep düşüncelere, bitmez tükenmez düşüncelere sokuyor. Trifon'u tercih ederim. Kısa bir süre kendisini göstermeye çalışıyordu. Nesini ve nasıl gösterecekti? Saatlerce odasına kapanıyor ve sürekli bir şeyler yapıyordu. Sonra da yırtılan kağıtların sesini duyuyorduk. Bir zamanlar kendisini resme verdi. Resimlerine Cenova Limanı, Hayal, Siyah Gözlü Kız gibi iddialı isimler koyuyordu. O isimler öylesine iddialı olmasa belki de yapmış olduğu o tabloları iyi kötü satma imkanı olacaktı. Hatta annem kendisine resim istidadını daha pratik bir şekilde değerlendirmesini öneriyordu. Ama Niovi ona takılıyordu. Ulan Tanrı tanımaz yaratık, sanatta ne alıp veremediğin var da onu böyle katletmeye kalkışıyorsun. İçimde karma karışık bir şekilde renkler ile şekillerin, seslerin, kelimelerin yumaklaştıklarını hissediyorum. Şayet başka bir eğitim görseydim belki de bir şeyler yapabilecektim. 20. ayrımın sonu, sayfa 263.